Merhabalar, ben Hande.
Ben Mehmet.
Havadan Sudan'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Girişimizi neyle yapıyoruz Mehmet bu hafta?
Neyle
buluşma
yapıyoruz?
Haberiyle yapıyoruz.
Buluşma haberimiz
ve
var.
Detayları paylaşıyoruz. Çünkü Muharrem Bey mailde istem etmiş. Demiş neden hani Facebook, Twitter, sosyal medya kullanmıyorum. Web sitesinden de paylaşsaydınız diye. Değil mi? Yanlış anlamadım
evet,
ben.
Evet, paylaşırız zaten.
Hem paylaşırız hem de dedik ki haftaya, önümüzdeki hafta cumartesi günü.
Evet.
Öğleden sonra dört sularında, dört gibi. Caddebostan Nero'da buluşalım diyoruz ama daha önce buluştuğumuz o sahildeki Nero değil, cadde üzerindeki Nero'da.
Evet, Dardanya'nın yan tarafında olan Nero.
Tam Bağdat Caddesi üzerinde. Bunun çok pragmatik bir sebebi var. Çünkü aşağıdaki Nero'da park olduğu için küçük bir salıncak kaydırak ve açılıp kapanan kapısı da olunca Poyraz durmuyor. Yani kesinlikle onu tutamayız. Bir de o parkı biliyor yani. Orayı çok o salıncakla sallanmayı falan seviyor. O yüzden biz cadde üzerindeki Nero'da buluşalım dedik.
Evet. 29 Haziran oluyor. 29 Haziran cumartesi akşam saat 16 ile muhtemelen 18 arasında orada oluruz. 2 saat. Kimse evet. Gelmezse daha erken çıkarız yani. Artık gelen gelir. Kalan evet. Sağlar bizimdir.
Evet, güzel, keyifli bir sohbetimizi yaparız.
Evet. Onun evet. Dışında ne var ne yok?
Onun dışında şimdi biz tabii bu kaydı yine cumartesi gece 11'e 20 var. Evet, gece kayıt alıyoruz. Çok hareketli bir gündü, keyifli, eğlenceli bir gündü. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız geldiler bize sabah kahvaltıya. Günde güzel geçti devamında. Yarın da seçim var. Evet. Sabah 8'de başlıyor. Kaçta bitiyormuş? 5.30 mu?
Bilmiyorum. 5.30 falandır. Bilmiyorum tam kesin saatini de. Zaten dinleyicilerimiz bu podcast'i dinlediklerinde seçim çoktan bitmiş.
Sonuçlanmış olacak.
Umuyoruz. İnşallah Türkiye için de güzel bir sonuçla her şeyin çok güzel olduğu bir şekilde sonlanmış olur.
Ben Instagram'dan da takip ediyorum. Twitter'dan da İmamoğlu'nu, Ekrem Başkan'ı diyeyim. Çok güzel bir yazısı vardı birkaç cümleyle. Şöyle demiş yani Tokyo'da da, Paris'te de, New York'ta da belediye başkanları değişiyor. Yönetimler değişiyor yani seçimle. İstanbul'da niye bu olay oluyor bu kadar? Hani kimin mülkü İstanbul? Biz bunu işte zaten diyor israf düzenini bitirmeye geliyoruz. Harika, umut dolu bir seçim olacak.
Evet, inşallah umduğumuz şekilde sonlanır. Ben hep artık bunca tabii, senedir tabii. Yaşadıklarımdan sonra evet çok temkinliyim yani.
Öyle umuyoruz her şey çok güzel
onun
olur.
Dışında hafta onun dışında nasıl?
Haftam girmeyeyim ben haftamın nasıl geçtiğine. İşimizde gücümüzdeyiz diyelim. Yeni projelerimiz var akademik. Onun haricinde uğraşıyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz diyelim.
İyi, kolay gelsin.
Sağ ol. Senin nasıldı Mehmetciğim?
Benimki de yani ne çok yoğun ne çok sakin. Ortalarda ilerliyor işler. Türkiye pazarında gene çok herhalde biraz da seçimin etkisi var mı yok mu anlayacağız şimdi seçim bittikten sonra. Türkiye pazarı biraz durgun gibi.
Zaten hep tatsızdı son birkaç senedir.
Evet.
Evet, şimdi
o zaman
ben
haberlere geçiyoruz.
Geçmek istiyorum hemen. Çünkü bu bizimle ilgili. Bizim derken bir podcast yayıncısı olarak podcast sektörünün geleceğiyle ilgili bir yazı yayınlanmış. Digital Age. Zaten hep takip ettiğim bir web sitesiydi. Haber kanalı diyeyim. DigitalAge.com.tr. Şimdi burada da yazının sahibi Aykut Bey, Aykut İbriş'i. Şöyle. Şimdi Türkiye'de podcast ekosistemi ne durumda sorusuna cevap aranıyor. Bu biraz da benim gözlemlerim vardı podcast ekosistemiyle ilgili Türkiye'deki doğrular bir yazı olmuş aslında. Şimdi hep de seninle aslında konuşuyorduk. Hatırlar mısın? Ben podcast diyordum ki şimdi ikiye ayrılıyor. Bizim gibi gerçekten hobi olarak yapanlar, merakından yapanlar değil mi? Bir konuya ilgisi olur. Bu bilim olur, teknoloji, girişimcilik, ondan sonra işte havadan sudan böyle sohbetler olur. Herhangi bir şey bağımsız olarak yapıyoruz. Bir de zaten aktif olarak gazeteci İşte mesela Ünsal Ünlü işte Medyascope üzerinden yayın yapıyor. Zaten bir ünlü mesela Mirgün Cabas ya kalk bir de ben bir podcast yapayım diye.
O bence o podcast yapmak istiyor. Ona teklif ediyorlardır bence.
Ya tamam.
Çünkü
neyse
yani tecrübesi
ne?
Var.
Ama adı podcast oluyor onun.
Tabii. Ama çünkü onu Storytel bir yayıncı diyor ki benim bir figüre ihtiyacım var. Yazarlarla sohbet edecek biri ve onun için sesi ve diksiyonu düzgün, daha önce televizyon veya radyo tecrübesi olmuş birini tamam. seçiyor ve podcast, çünkü o gidip de bir radyo kanalında bunu çalıştıramayız.
Tamam, ben ikiye ayrılıyor diyorum, anladım. Yani bir profesyonel olarak tabii. bu iş yapılıyor. Yan tabii işte bir haber gazetecilik dedik, ünlü bir isim dediğin gibi. Ya da mesela Ayça Şen, yani zaten radyo kariyeri var. Bunu podcast üzerinden, yani formatını belki değiştiriyor sadece. Radyo gibi canlı olmuyorsun belki olabilir. Medyascope TV var, Scope üzerinden. Yalnız bunda şunu ben gene gözlemledim. Gözlem derken hepimizin bildiği bir gerçek. Haber kanalları tarafsızlığını kaybettikçe podcast tabii ön plana çıkıyor. Ön plana çıkan da bizim gibi bağımsız ve hobi olarak yapanlar değil. Tabii daha çok Ünsal Ünlü gibi olanların hep tabii isimleri duyuluyor. Ve hani haber biz de dinliyoruz yani her sabah, değil mi? Patreon hesabı var, şey var, paylaşıyor. Yani yazıda şöyle tabii alınıyorum. Daha önce sen çok takma dedi. Mesela Hürriyet'te işte neydi? En çok dinlenen miydi?
Evet, en çok dinlenen.
Yok, en iyi 10 podcast gibi bir şey yayınlandı. Göremeyince tabii insan, bir de bizim 3 seneyi geçti. 12 bine aşkın dinleyicimiz var. Ve ben mesela bu yazıda da gene işte diyor ki ekosisteminde uzun süredir yayın devam eden, işte farklı kaydet, Evrim Ağacı takip ediyorum, Açık Bilim takip ediyorum, Tekno Seyir. Tamam, ama Havadan Sudan da var. Yani 3 yılı artık biz yani sürekli yayın yapıyoruz. 1-2 bölüm atlamışızdır. İşte bunlara diyor yeni diyor farklı alanlarda, hukuktan, psikolojiden, sinema, blockchain, her neyse farklı diyor konularda podcastler de ekleniyor. Çok güzel ama yani isminizin geçmesine ayrı bir alındım yani, onu söyleyeyim.
Ama işte, alınmayacaksın. Ben hiç
alınmayacağım.
Alınmıyorum.
Tabii ki.
Şimdi ben çok eskiden Hürriyet alıyordum. Kelebek en iyi 10 serisi vardı.
Dondurmacıyı seçerdi.
En iyi 10 dondurma.
Berbat dondurmalardı seçtiği
evet,
dondurmacılardı.
Çünkü, evet, o oradaki jürisi kimse, onlar ne yiyorsa onu yazıyorlardı. Senle benim dondurma zevkimize hiç uymayan kişiler orada. Hani biz
ya da sırf zaten adı var. Bence
moda,
incelemiyorlar bile
evet,
aslında.
Moda Ali Usta'yı en tepelerde gösterdi ki en dandik dondurma bence yapan yerlerden biri.
Evet.
Bu oradaki jüri kimse o ne dinliyorsa
ya
Mehmetciğim, o oluyor
yani. Ben burada
yani.
Hafif şaka yollu, hafif samimiyetle, içtenlikle gerçekten ne hissettiğimi paylaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa çok takıldığımdan değil. Zaten yolumuza devam ediyoruz. Sadece iki tane sorum olacak. Belki hem dinleyiciler arasında hem Aykut Bey'in de belki bu konuda bilgilendirmesi olabilir. Birincisi, çok da güzel anket yapıldı bu arada. Twitter üzerinden ben katıldım. Podiolab 12 yaş üzerindeki kullanıcıları podcast dinleme alışkanlıkları anketiyle ilgili. Ben de katıldım buna. Burada çok güzel veriler var. Çok uzatmayayım. Merak ettiğim bir konu şu. Yemek Sepeti bazı Türkçe podcast yayınlarıyla küçük çaplı sponsor denemesi yapmış. Sen bunu duymuş muydun? Ha, bu nasıl oluyor onu merak ediyorum. Sadece bir sorum olacak. O da şu. Yine yazıda benim de hani bilgim var zaten ama Mediapod podcast ağı diyor. Farklı konularda podcast'e bir araya getiriyor. Biz mesela işte Yodiviki bizimle görüşmek istemişti. Bunlar birbirinden çok farklı mı? Onu bir öğrenmek istedim. Çünkü ben Mediapod'un da web sitesine baktım. Hani farklı evet podcastler var farklı konuda. Hani oraya kendin mi üye oluyorsun? Mesela Yodiviki atıyorum sözleşme imzalatıyordu. Bazı şartları var idi gibi. Ve bu tür podcast ağları, networkleri hani bilmediğimiz başka da var mı? Tam olarak ne işe yarar? Yani Yodiviki'ye biz imzaladık ama sonra bir daha pek görüşmedik. İletişimimiz de olmadı. Öyle yüklüyoruz yayınları.
Yüklüyoruz. Bizim, kim yüklüyor?
Yüklüyoruz derken Mehmet yüklüyor. Anlamadım bile. Evet, alalım haberlerini Mehmet.
Şimdi benimki Medium makalesi. Amerika'da gelir seviyesi düştükçe evdeki tek internet akıllı telefon haline geliyormuş. Akıllı telefonlar operatörden bir internet paketi alıyor ya. Sadece o paketle alt gelir grubu internete bağlanabiliyormuş. Bu mesela özellikle 30 bin dolar, yılda 30 bin doların altında Amerika'da kazananların %26'sı sadece cep telefonuyla bağlanıyormuş. Bu oran 75 bin doların üstünde kazananlar için sadece internete cep telefonundan bağlananlar %6'ıymış. Bu ne demek oluyor? Gelirin azsa sadece cep telefonu ekranından internetten bilgi alabiliyorsun veya da işte bir şey sorgulayabiliyorsun. Bir form doldurman, bir şey yapman hep cep telefonu ekranıyla sınırlı kalıyor demek. Tabii alt gelir olunca bunun sadece internete bağlanmak, internetin aylık parasını ödemek değil. Hani geniş bant olarak bunun yanında bir bilgisayar edinmen gerekiyor. Sonuçta geniş bant sırf cep telefonuna Wi-Fi'den bağlanmak değil, bir bilgisayarının olması, laptopunun olması demek.
Tabii.
Onlar için ciddi bir yatırım. Bu da şunu söylüyor bu makale. Geliri nasılsa aslında gene internetin tüm nimetlerinden faydalanamıyorsun. Eğitim, çünkü cep telefonundan sen nasıl bir e-learning veya da o tarz bir eğitime yapacaksın veya da
bir PowerPoint sunum hazırlayacaksın
veya da bir form dolduracaksın, bir başvuru yapacaksın, CV dolduracaksın, hani bir iş yere başvuru, onları minik minik cep telefonu ekranında doldurmak tam bir eziyet. Bence Türkiye'de de buna benzer bir durum vardır. Gelir düştükçe insanlar sadece, yani interneti olup geliri düşük olanlar sadece cep telefonlarından bağlanıyorlardır. Anca yine üst gelir grupları evde ADSL veya da daha geniş bant ağı, işte kablonet, fibernet tarzı hizmetlere ulaşabiliyordur.
Ya bu konuda çelişkiler tabii var. Yani gelir düştükçe sanki daha böyle en lüks, en son model telefonu alma eğilimi artıyor gibi.
Olabilir.
Çok, evet.
Bir gösteriş şeyi olabilir. Bir de o kişiler bilgisayar da almıyor. Onlar için tek bir cihaz oluyor.
Hı hı.
O cihazın en iyisini alma gibi belki bir istekleri de oluşuyordur. Bilemiyorum.
Evet.
Sen ne diyorsun o konuda?
Onu diyecektim. Aynen lafı ağzımdan aldım.
Tamam. Bak burada bir de bir istatistik, yine bağlantımızı web sitemizde veririz. Geniş alanı, yani geniş bantla bağlananlar 75 bin doların üstüne geliri olanların %92'si Amerika'da evinde internet bağlantısı var. Yani cep telefonunun dışında internet bağlantısı varmış. Öyle. Türkiye'de tabii böyle istatistikler ne kadar yapılıyor, yapılıyor mu bilgimiz de yok.
Evet.
Evet.
Şimdi benim Mediaset'ten bir haberim var. İngiltere'de reklam standartlarını belirleyen ve düzenleyen bir yetkili kurum var. Reklam Standartları Otoritesi, ASA, cinsiyet klişelerine, stereotiplere yer veren reklamları yasaklama yönünde bir adım atmış. Bu ne demek Mehmet? Mesela kadınlar temizlik yaparken işte erkekler ayaklarını uzatıp dinleniyorlar. Kadınlar mesela otomobili park ederken işte zorlanıyorlar diyelim.
Bu doğru ama.
Ya işte ben cinsiyetçi yaklaşmamak lazım. Doğru derken, çok iyi araç kullanan kadın arkadaşlarım da var. Ben değilim hani, ama çok iyi kullanan kadın arkadaşlarım da var. Rezil kurallara uymayan, berbat şoförler kullanan erkekler de yığınla etrafta.
Erkekler bak, kurallara uymuyor.
Mehmet, sakın haklısın. Buraya girme. Dinleyeceğimizin hepsini şey yapabilir yani. Bana hak verecek.
Erkekler kendine kötü kullanıyor. Atma. Hız kullanıyor, makas atıyor falan. Bu tarz şeyler
de,
var.
Evet.
Park gibi şeylerde veya da park etmiş, kötü park etmiş araçlarının çoğu yüzdesel olarak kadınlar tarafından.
Alakası yok. Migros'ta kaç kişinin sileceğini kaldırıyoruz. Böyle berbat park ediyorlar. Çizginin üzerinde, yanında, dışında. Bazen erkek çıkıyor onlar. Onlar kadın çıkmıyor, biliyor musun? Bence hiç girme bu tartışmaya.
Peki.
Senden zaten hiç beklemem yani böyle bir şey diyesin. Şimdi ben devam ediyorum. Her neyse, bütün bu reklam klişeleri tarih oluyor ve markalara yeni uygulamaya geçiş için 6 ayda, yani düzenlemeler için kendilerine 6 ay süre verilmiş. İşte erkekler cesur, kadınlar kırılgan. Kesinlikle böyle bir konseptle yaklaşılmayacak. Çünkü aslında bazı raporlardan, tabii bilimden ve rapordan yola çıkıyor bu ASA. Reklamların toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerini desteklediğini gösteren raporlar sunulmuş. Bunları okuyor, değerlendirmiş bu yetkili kurum. Gibi. Mesela şöyle bir gene araştırmada var. şöyle bir araştırma yapılmış. Google ile bir çalışma yapılmış. 2006 yılından 2016 yılına kadar reklamlarda rol alan kadın sayısı değişmemiş ama erkeklerinki 4'e katlanmış. Sonra reklamlarda mesela 7 katı kadar konuşma hakkına sahip olmuş erkekler. Bu şekilde söylüyor. Bir de kadınlar genelde reklamlarda güzellik, annelik ve baştan çıkarma gibi başlıklarda yer almışlar. Mesela işte Magnum reklamı var ya, böyle ısırıyor falan. Değil mi? Ya da otomobil böyle işte
ipeksi. Magnum bıraktı ama onları. Şu anda daha eğlence konseptinde.
Tamam işte bıraksın zaten. Yani baştan çıkarma, annelik. Hani sanki çocuğun bakımında sadece hani anne sorumluymuş gibi. Değil mi?
Evet.
Gerçi sen yedi bitiremiyorsun ama. Şaka bir yana. Evet.
Evet, Finlandiya'dan bir haber.
Oo. En sevdiğim.
Finlandiya'da Jari Lakkonen bir doktor, cardiovascular researcher, kardiyoloji araştırma üzerine çalışan bir bilim adamı bir araştırma yapıyor. Çünkü Finlandiya'da kaç milyon insan varmış bu arada, biliyor musun?
3-5
5,5 milyon insan varmış ve 3 milyon sauna varmış.
Gerçekten.
Evet. 5,5 milyon insan, yani hemen hemen zaten her evde bir sauna var.
Evi bırak, bir haber okudum bak, onu almadım ben ama çok eğlenceliydi. Finliler düşünmüşler, biz balık tutarken neden saunada balık tutmuyoruz diye. Teknenin içine böyle bir ahşaptan küvet yapmışlar. Fokur fokur kaynıyor. Ya da artık göl suyu mu, deniz suyu bilmiyorum. Onun içinde oltalarını da sarkıtmışlar. Çok tatlılardı yani.
Yapılan araştırma şu. Haftada bir defa veya da daha az, yani sıfır veya bir defa saunaya gidenlerle 4 veya 7 defa haftada, yani her gün saunaya gidenlerin sağlık analizleri yapılmış bu
ama
araştırma
bu
kapsamında.
Bu kadar sıcak herkese iyi gelmeyebilir.
Artık bilmiyorum.
İyi gelmiş mi?
Yapılan araştırmada haftada 4 veya 7 taneden fazla saunaya giden kişilerin kardiyovasküler kalp rahatsızlığının %65 daha düşük oldu. %65 daha düşük oldu. Aynı zamanda Alzheimer ve demansın da daha düşük olasılık olduğunu yapılan araştırma tespit etmiş.
Yalnız haftada 4 veya 7 diyor. Hani ayda bir kere yani gidemiyoruz. Gidemiyoruz evet. Derken devamlı saunaya gidiyoruz da. Hani zaten işte vakit tabii. Yani İstanbul'daki gibi düşünüyorum. Hani saunaya gidecek plan yapsa.
Ama onlar hani da evde var ki. 3 milyon sauna var diyorsun. 5,5 milyon insan. Her eve bir tane sauna var.
Emin misin?
Evet. Benim belki Yuhan'ın evinde vardı. Benim arkadaş. Şeye gittik. Otele gittik. Otelde vardı. Otelde odada vardı. Bir de genel sauna vardı. Hani hatırlıyor
evet,
musun?
Evet hatırlıyorum. Ben girmemiştim.
Ben de girmemiştim. Kalabalık mı geldi? Unuttum nedenini.
Tabii şimdi el alemin orada ne gerek var. Evet. Ama tabii bunu yakması etmesi falan var. Biraz çaba sarf ediyorsun yani saunayı ısıtmak için.
Basıyorsun düğmeye, ısınıyor niye ki? Sonra atıyorsun.
Bizim kaldığımız kabinde o odunluk bir şey değil miydi?
Değildi. Elektrikliydi. Sonra su ile o kayı şey sistem suyu ısıtıyor. Üstten suyu bocalıyorsun. Buhar yapıyor zaten.
Tamam. Okey, evdeyse tamam ya, ben giderim yani 4-7 her gün alsam zaten 7 gün işte. 7 günde bir kere.
Evet. Yani böyle bir sağlık avantajı varmış.
Ben sana diyorum bak, Finlandiya'nın artısı bitmiyor Mehmet. Gidelim şu Finlandiya.
Bunun da sebebi şu diyorlar. Deride sıcaklık artınca kan dolaşımı rahatlıyormuş. Çünkü damarlar genişliyor. Evet, ve bu da tansiyonu düşürüyormuş.
O zaman ben iki kat giydiriyorum diye bu arada niye kızıyorsun bana?
O farklı bir şey ki. Onu sen saunayı 10-12 saat... Poyraz 12 saat uyuyor. Sen saunaya 20 dakika 30 dakikalığına giriyorsun. Sonra da soğuk suya atlıyorlar. Sen bunu yapabiliyor musun Poyraz'a?
Arada ceryan falan oluyor. Üşütmesi de iki kat giydiriyorum ben.
O farklı sebep.
Benim rahmetli çocuk doktorum da öyle derdi, Osman Bey.
Burada bu makalede paylaşacağım İngilizce bir makale. sırf düz saunaya girmenin faydalı olduğu, işte dediğim gibi tansiyonu düşürdüğü,
düz sauna derken
yani sadece saunaya girme. He. Ama daha faydalı olanın saunaya girdikten sonra vücudu ani soğutma, onların soğuk suya atlama olayı.
Mesela olduğunu. Bu bana gerçekten insana kalp krizi geçirtir gibi bir şey gibi. Ben
tam
giremem.
Tersi,
ben
yani daha girersen, etkili bir yöntemmiş.
Yani beynim kilitlenir yani.
Ve o yöntemi daha çok tavsiye ediyorlar.
Bence bu bir alışkanlık meselesi. O coğrafya, yani o iklimde, o şartlarda doğmuş, o şekilde büyüyor. Değil mi? Şimdi Poyraz'cığım ben sarıp sarmalamışım yani doğduğundan beri. Yok, onu önce 20 dakika sauna da sonra ardından soğuk suya atacağım.
Yani sonra da çıkartacaksın yani. Yani. Bir de belki çocuğu kaç yaşından itibaren yaptırıyorlar. Yani. Bunu bilmek lazım yani.
Onlar doğuştan bebelere yapıyorlar, ben biliyorum.
Ani soğuğa girenlerin gribe ve soğuk algınlığına yakalanma oranları da son derece düşükmüş.
Bunu başka yerde de duymuştum. Başka bir makalede olabilir.
Eskiden bu Almanyalar ayrılmadan önce sauna doktorların yazdığı tedavi, yani reçetelendirdiği konulardan biriymiş. Almanyalar birleşince bu ortadan kalkmış ama çok ciddi sağlık avantajı sağlıyormuş. Bu arada yine Finlandiya'da hamileler saunalara gidiyormuş.
Halbuki mesela bak doktor yani söylemişti hani olur da gidersiniz gitmeyin diye.
İşte orada
işte
tam tersi.
Sana, çocuk anne karnında başlıyor zaten bu olaya yetişmek.
Buna benzer aynı yapılan araştırma sırf sağlık değil, bu sistem hangi ülkelerde diye araştırma
Rusya'da
yapıldığında.
Vardır.
İşte Finlandiya, Rusya'da ismi banyaymış bunun
evet.
ismi. Bence işte banyo, banyo.
Tamam.
Zaten bizim oğlan da şu anda Poyraz.
Banyo.
Banya.
Banyo.
Banyo. Türk hamamı ve hı-hı. Amerikan Kızılderililerin ter odası dedikleri, dumanla ısıttıkları ortam
smoke
diyor.
Smoke sauna.
Smoke sauna.
Almanya'da var ya doğu tarafında böyle
Almanya'da
kaynak sularıyla.
12 bin kamu saunası varmış.
Ben
bu
evet,
da çok yüksek
biliyorum.
Bir rakam. 12 bin. Yani Finlandiya'yı gene ezemiyorlar ama
evet.
Düşünsene 3 küsur milyon sauna var diyor şeyde.
Tamam.
Olay böyle. Amerika'da da bunu yaygınlaştırmak için bu sağlık şeyleri olduğu için yani hamam sauna tarzı hı hı. artık girişimler başlamış. Yani bu yeni bir girişim şeyi.
Evet.
Ama eve kurulmadığı sürece hiçbir zaman o etkiyi sağlayamaz. Yani haftada 4 gün sen bir yere gideceksin. 4 ila 7 evden çıkıp bir yere gideceksin, oturacaksın, tekrar eve döneceksin. Yani bu kesinlikle evin bünyesi içinde olması gereken bir şey.
Ya da hemen binanın yanında, evin
evet,
yanında.
Ya da binanın ortak olma. Ama ben binadan kimseyi yok. İstemem yani.
Ay yok.
Orada kime karşılayacağımızı biliyorsun yani.
Ay de. Birden kendi komşularımız aklımıza geldi.
Evet, hadi hamirine geçelim.
Onlar yemekleriyle falan gelirler saunaya zaten. Aslında haberin kendisi zaten çok etkileyici ama buradaki görsel daha da etkileyici Mehmet. Buranın Grönland olduğuna inanabilir misin? Bir. İkincisi haber şu, bir günde 2 milyar tonluk buz erimiş ve sonuçta normalde normal şartlarda 1.2 metre kalınlığında buz üzerinde kızak çeken Sibirya kurtları bu kez buz kütlesinin üzerinde hem birikmiş hem de ayak bileklerine kadar gelen su içerisinde kızak çekiyorlar. Su. Denizde böyle şıp şıp yürüyormuşsun gibi. Altında da buz kütlesi var. Erimiş. Korkunç bir şey. Ve işte buradaki fotoğraf dediğim gibi çok etkileyici. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi'nden iklim bilimci bunu hem görüntülemiş Stefan Olsen. Twitter'da da paylaşmış. Normalde ölçüm yapmak için işte Grönland'ın kuzeyine ekipmanlarını bırakıp gidip dönüyorlarmış. Sular altında ekipmanları kalmasın diye gidip almışlar.
Anladım.
Evet, kutup ayılarını ve diğer yaşayan canlıları kutuplarda düşünemiyorum.
Hı-hı.
Baksana her yer su.
Evet.
Ve kendi insanoğlu kendi eliyle elimizle yapıyoruz yani bütün bunu. Ben çok etkilendim. Ben bir de biz dün gece cuma akşamı Mumbai Otel diye filmi izledik. Çok etkileyiciydi, çok sarsıcıydı. İnsanların hani nasıl beyinlerinin yıkandığını nasıl insanlıktan çıktıkları, hani kulaklarını kulaklıkla aldığı her emiri gerçekleştiriyor sorgulamada, o hale nasıl gelebildiğini, acımasız olabildiklerini tekrar insanın yüzüne çarpıyor. Çok etkileyiciydi. İzlemeyen varsa öneririm. Gerçek hikaye sonuçta bir de.
Sen o filmin çoğu kısmını izlemedin ama.
İzlemedim derken şöyle gözümü kapatıp parmaklarımın arasından hafif baktım, kapattım. Çünkü çok duygusal ve hassas bir insan, zaten kaldıramadı bünyamı.
Hande'nin böyle yani film gibi olduğunu hissetmiyor. Sanki o olay gerçekleşiyormuş gibi hissedim.
Allah Allah. Etkileniyorum ben. Evet.
Bütün öldürme, ateş sahnelerinde kafasını çeviriyor Hande.
Yok, o kadar değil. Hadi bakalım.
Evet, Google...
Son haberin mi?
Yok. Var haberlerim yani. Senin bitti mi haberlerin? Hadi girişim ben hızlı hızlı. Google Stadia'yı duyurmuştu. Yakında bu devreye girecek. Google'ın Xbox gibi oyun platformu. Fakat ilk defa bu oyun platformu için senin bir konsol satın alman gerekmeyecek.
Bundan bahsetmemiş miydin?
Bahsetmiştik. Bence? Artık çok daha yaklaşmış. O yüzden bahsediyorum. Ve teknolojisini bu makale çok övüyor. Diyor ki yani daha önce düşünülemeyecek bir şey gerçekleşmek üzere. Çünkü işte bir bilgisayar veya da işte Xbox, PlayStation almadan sen evindeki televizyon veya bilgisayardan oyun oynayabileceksin. Ve bütün bu işleri yapan bilgisayar senin evinden çok uzaklarda bir yerlerde olabilir şeklinde yorum yapmış. Tabii buna Google'ın bu aşamaya gelmesi aşama aşama oldu. Birincisi, hı hı, insanlar Google'da bir şey ararken onu sonucu hızla bulmaları için sunucularını en çok arama yapılan yerlere yaklaştırdı diyor. Burada Google sunucularının yine linkini web sitemizde paylaşırız. Nokta nokta olan yerlerde Hande'cim Google sunucusu var. Evet, şu görüyorsun, evet. Dünya nokta nokta olmayan yer neredeyse yok. Çok az yani. Hı hı. Türkiye'de dahil İstanbul'da kondurmuşlar. Buradan hemen gördüğüm kadarıyla. Evet. Tabii bundan sonraki aşama YouTube. YouTube da Google'ın bir servisi. YouTube'u izletmek için de bu sefer bu servislerden faydalanıyor. Bir YouTube'u açtığınızda video size geliyor. Herhangi bir şekilde internette sorun olursa kalitesini düşürüyor ama devam ettiriyor. Oyunda bu iş artık iki yönlü hale geliyor. Zor olan şey bu. Sen bir emir veriyorsun. Mesela adama sağa git diyorsun. O emir o sunucuya gidecek. Onun video görselini yaratıp sana aynen YouTube'da izletir gibi o sonucu gösteriyor olacak. Karmaşık bir süreç ama Google'ın bunu gerektiğinde görüntü kalitesini düşürerek başarabileceğinden bahseden bir makale. Onu da Microsoft takip ediyor ama Microsoft'un serverları Google'la kıyaslayınca çok az.
Ya bu haber hiç ilgimi çekmedi desem.
Tahmin ederim. Bu da benim heyecanla beklediğim bir haber. Yani Xbox almadan Xbox oyunlarını oynayabilmek. Çünkü Hande Xbox One aldırmadı bize.
Evet.
Ha, oğlum da istedi. Poyraz onca istedi.
Ben duymadım.
İstedi.
O evet. Cümle kurdu yani.
Baba Xbox One alalım. Annesi hiç oralı olmadı.
Ha, yok. Onun yerine bisiklet aldık. Şimdi benim bir tane kısa bir haberim var. Çok kısa. Ben yeni bir kelime öğrendim. Bu arada Yalan Savar diye de bir podcast var. O da uzun süredir yapıyor. Onun da ismi söylenmemiş. Ben buradan söyleyeyim.
Ama düzenli bir podcast değil Yalan Savar.
Araları açık sadece. Biz her hafta yapıyorsak onlar atıyorum 4 haftada bir mi yapıyor?
İşte bir düzenliliği yok bence. Her 4 işte haftada bir gelmiyor.
Falan Amerika'da bulunduğu için. İşte, tamam. Şimdi Işıl Hanım'ın ben takip ediyorum Twitter'dan da. Onda gördüm zaten. Sonra da detayına baktım. Yani orijinal İngilizcesini okudum haberin. BBC'den ismi yani şöyle. Şimdi sana bu soruyu soracağım ama senin böyle bir alışkanlığın var mı diye. Yok. Çünkü neden sen kitap dinliyorsun. O yüzden de hem kitapları alma ve aldığın kitapları okumama alışkanlığı sende yok. Sen bir kitabı Audible'dan indiriyorsun, dinliyorsun. Ama bu aralar Onu da, o da yok değil mi? Pek evet, fazla yok, kitap yok. Okumuyorsun. Daha çok sosyal medya ve mesleki
şeylerle. Evet.
Bir de blog yazıları, Medium işte. Evet. Bazen kendin içerik üretiyorsun hani yazı anlamında. Ama okuduğunu görmedim. Ben mesela gene 3-5 tane aldım. Tam böyle bu alışkanlığa sahip değilim. Yani hiç okumama ve sadece biriktirme, o heyecanla o kitabı alıp da kenara koyma değil. Başlayıp yani son bir chapter'ı kalıyor. Son bir şey kalıyor. Ya da heyecandan, merakından ve sabırsızlığından sonunu okuyup ortalarını pas geçtiğim olabiliyor kitapların. Böyle olabiliyor. Çünkü ne yapıyorsun? Mesela işte bir blog okurken bir sitede görüyorsun. Twitter'da, LinkedIn'de takip ettiğin birisi bir kitap listesi paylaşıyor. Oradan ilgi çekenleri hemen böyle köşeye yazıyorsun. Onları idefix'e sepetine at at at. İşte çocuk kitapları at at at Poyraz için. Sonra ben bunu alıyorum. Sonra da benim salonda çok güzel bir böyle sehpa, okuma köşemiz sehpanın üzerine koyuyorum.
Yığın oluyor.
Orası hafif yığın oluyor. Dediğim gibi genelde bitiriyorum ama bitirmediklerim var. Ama böyle hiç okumadıklarım yok. Ama bu Tusun Doku never reading them. Yani hiçbir şekilde okumuyorsun. Sadece biriktirme üzerine ama kitap alma ve biriktirme sanatıymış. Ve aslında bunun bir hastalık ya da alışkanlık olarak ortaya çıkmış, hastalık demeyeyim de 1879'a kadar giriyormuş. Japon ya da işte profesörler falan bunu incelemişler diyeyim. Üzerinde çalışmışlar. Zaten doku reading yani okuma anlamına geliyormuş. Tusun da tusumu pile up yani
yığma,
biriktirme gibi. Dolayısıyla tusun doku oluyor. Acaba dinleyeceğimiz arasında var mı böyle? Merak ettim.
Vallahi boş harcanan para gibi bir şey oluyor.
İşte ama onun o kitabın evet senin kütüphanende durması. Mesela ben bazen abimde görüyorum. Abim alıyor kitapları ve çok heyecanlı. Bana hatta bulamadım sen bunu bulur musun diyor. Böyle işte yurt dışından getirtiyor bir şeyler. Sadece yavaş okuduğunu biliyorum. Çünkü işinin yoğunluğu vesaire. Ama okuyor. Ama o heyecan çok, mesela bir anda 10 tane kitap alabiliyor. İstiyor çünkü ve çok seçiyor. Farkındaysa araştırıp buluyor kitapları. İlk defa duymuşum ismini. Abi diyorum bunun konusu ne? Nereden buldun? Orijinal kitaplar. Ama o kütüphanesinde mutlaka olsun. Bir de o Berkay'a yeğenime işte şey yapıyor. Ona sanki hafiften böyle kütüphane oluşturuyormuş gibi. Güzel bir sanat olarak burada geçiyor tabii.
Anladım.
Tamam.
Tamam. Benim de o hızlı hızlı o zaman iki haber söyleyip kapatayım.
İlla en son ben söyleyeceğim. Ona benim de bir haberim var.
O zaman ben bir haber daha getiririm.
Biliyorum ben seni Mehmet.
Şimdi daha iyi giyinmek seni daha akıllı yapar mı?
Ya çok saçma bir soru olmuş. Bak bence başka habere geç.
Yok ama öyle düşünmemen lazım.
Şöyle insanları etkileyebilir karşısı ama seninle ilgili bir şeyi değiştirmez.
Diye düşünüyorsun.
Yep.
Bu daha çok freelancerlar için geçen bir durum. Bu makaleyi yazan Susan Bond Fast Company için yazmış. Freelance çalışıyor. Diyor ki normalde ben gayet rahat giyiniyorum. Yani tişört, pantolon tarzında. Fakat bu araştırma için normal bir iş kıyafet. Ciddi bir hani
gömlek, şey, etek.
Gömlek, falan. Etek şeklinde. Ve bunu 1-2 ay boyunca yapmaya karar veriyor. Sanki bankaya gidermiş gibi.
O kendi kendine motive etmek için böyle bir şey yapıyor.
Evet.
Yani daha akıllı olmakla soruyu belki yanlış soruyor.
Ama şey o yani kendini daha akıllı hissediyor musun? Daha yaratıcı hissediyor musun? Bakıldığında birincisi karşı taraftan sana bir tepki değişiyor. Çünkü freelance olarak çalıştığın zaman video konferansların sayısı artıyor. Karşıdaki senin bir anda farklı bir şekilde giyindiğini düşünüyor. Bazıları senin bir yere toplantıya gittiğini falan düşünüyorlarmış. Veya da farklı kimle görüşüyor acaba gibi bir karşı tarafta şey var diyor. Ve karşı tarafın sana olan konuşma şekli değişiyor. Bu tarz etkileri var diyor. Yani uzun lafın kısası kendini daha belki ciddi ve işe odaklı hissetmeni sağlıyor diyor. Ben şahsen öyle bir şey hani ceket hani kravat takma ama ceket gömlek giyip pantolon giyip de retouch yapma bana
ama uymaz. Sen başkalarının yanında yapmıyorsun ki. Sen gidip Nero'da çalıştığın zaman kendine ve görüntülü konuşacağın zaman kendi hani Yani şimdi ya yanlış elma ile armudu kıyaslamazsın. O yüzden ben sana dedim bu soru yanlış burada. Anlıyorum ne demek istediğini de.
Karşında görüştüğün kişiler mesela bir yöneticiyle
tamam, konuşuyorsun. Tamam, etkilemek için çok mantıklı. Evet.
O acaba o etkilediğin kişine etkilendiği zaman senin de düşünme daha şeklin değişiyor mu? Daha iyi hissedebilirsin. Bu iyi hissetmen seni daha yaratıcı veya da daha şey yapar mı?
Bak şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Hı. Doktoramı yapıyorum. Benim doktoram 6 senede bitti. Bunun 4 senesi Fransa'da geçti. Orada mesela çok ofisim vardı. Ofis derken biz bir araştırma laboratuvarına bağlı oluyoruz doktor öğrencisi olarak. Herkesin bir köşesi oluyor. Tabii ki başkalarıyla. Yani sen işte yurtta kalıyorsan yurtta, evde tutmuşsan evden çıkıp tramvaya binip işte gidiyorsun. Hı. Tamam mı? Ve ne yap? Tabii ki pijamalarına gitmiyorsun. Hı. Ama ben işte Türkiye'ye geldim. İşte saat çalışması falan yapıyorsun bilmem ne. Yani sabah kalkıyorsun. O gün evde çalışacaksın. Şimdi üzerinde rahat kıyafet var. Sonra orada annen geliyor. Kahve ister misin? Bir şey ister misin? Ve dağılıyorsun. O disiplini sağlamak o kadar zor oluyor ki. Kıyafet bunun bir parçası. Şöyle tabii benim zamanımda bu kadar böyle ne derler? Şey work office değil. Neydi?
Home office.
Home office de değil. Ya şu dışarı
co-working space.
Ha, yani. Co-working space'ler. Yani ortak çalışma alanları. Bu kadar popüler yoktu. Değildi. Yoktu. Hani bir işte urban hiç station'ları yani. Var. Hatta hiç yoktu. Dolayısıyla da hani evdesin. İnternete bağlanıyorsun. Hatta dial-up'tı ya. Telefondan bağlanıyorsun. O kadar yoktu. Dolayısıyla üstündeki kıyafet de tabii etkiliyor seni. Bir rahatlık ekstra bir gevşeme çöküyor. Hı. Hani 3 saatte ya 1 saatte yapacağın işi 3 saatte yapıyorsun. Bölünüyorsun vesaire. Hı. Yani anlıyorum burada. O da onun bir parçası sadece. Ama ben laptopumu alıp işte Starbucks'a gitseydim mesela daha farklı çalışabilirdim.
Zaten bu
pijamayla gitmeyecektim ama
haklısın. Zaten bu makalede de şöyle diyor. En fazla karşı tarafı etkileme şeyi daha yüksek diye anlatıyor. Bununla beraber
Mehmet
sen
Mehmet her durumda makalesinin arkasında duruyor.
Bölünme konusuna gelince hani bu hafta daha önceden belirttiğimiz yurt dışındaki prodüktör gelmişti. O tekrar bizdeydi. O başından geçenleri anlattı. O tamamen freelance
aynısı,
çalışıyor.
Benim doktora yaparken
sürekli bölünmesi yani. Ve benim yaşadıklarım aslında.
He. Oradan hemen çaktım lafı diyorsun.
Oradan hemen çakayım. Oradan da buna geçeceğim. Birisi bir şey çalışırken o kadar çok bölmeyi normalde yaşamıyorsun. İş yerinde olsam.
Ben ders anlatırken mesela telefonumu elime almıyorum. 50 dakika geçiyor. 50 dakikanın sonunda ara verdiğim zaman telefonuma bakıyorum. Öğrencinin sorundan
ama
fırsat
ama benim telefon diyorsun. Ve mesela Facebook falan hepsi açık. Kargo geldi mi mesela? Bing diyor. Sen bir şey yapıyorsun. Bing bakıyorsun doğal olarak. Kargo geldi mi? Evet. Ama o onun senin o anda bölmüş oluyor.
Kargo geldi detayına girmesen de olabilir aslında.
Yani ben bir örnek olarak
anladım.
O örneği
daha önce de söylediğin için.
Şimdi buradaki bir sonraki makalemde de bu. İnsanlar bu kişi 6 ay boyunca telefondaki tüm uyarıları kapatıyor.
Notification kapatıyor.
Ve hiçbir notification'ı görmez hale geliyor. Artısı ve eksisi var ama daha çok artısının olduğunu anlatıyor. Ki ben bunu yaptığımda hepsini kapatmadım ama artık çoğunu, bütün Instagram, Twitter hepsini kapattım. Şu anda sadece bende e-mail, bir de kullandığım bir uygulama daha var. Onun dışındaki bütün notifikasyonları kapattım. Bu sayede de sayeden de dikkatini çeken şeyleri minimale indirdin. Anca cep telefonu açıp o köşede kırmızısı varsa buna bir şey gelmiş. Mesela Twitter'dan bir şey gelmişi görüyorsun. Ama telefonun ekranında belirmediği için de dikkat dağılması en aza iniyor. Bir tek bunu iPad'de de yapmam lazım. Çünkü iPad hemen sağda dönüyor. Arada bir dıt dıt sesi geliyor. Onu da kapatacağım bir ara.
Tamam.
Instagram'da yüklediğin bir şeyi birisi sevdiyse veya takibi aldıysa onu o an öğrenmenin hiçbir avantajı
yok.
Tamamen dikkat dağıtma. Notifikasyon aslında tamamen o uygulamaya bağımlı kılmak için sunulan bir şey. Gereksiz olanları kapatmak en mantıklısı. Evet. Başka haberin var mıydı senin?
Yok. Hadi bitirelim artık.
Tamam. Bu Hande ile konuştuğumuz tüm konulara ait bağlantılar 35mm.com altında havadan sudanın ilgili bölümünde yer alıyor. Oradan bu konuştuğumuz makaleleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bunun dışında bize e-posta atmak isterseniz, havadan sudan @35mm.com adresine gönderebilirsiniz. Hande'nin Twitter adresi Hande Tek Turan, benimki @35mm. Bir tane Facebook grubumuz var. Facebook kullanıyorsanız, diğer dinleyicilerimize de konularla ilgili yazışmak isterseniz Havadan Sudan ismindeki grubumuza dahil olabilirsiniz. Gelebilenleri 29 Haziran'daki buluşmamıza bekleriz. Saat 4'te cadde üstünde yer alan, sahilde değil cadde üstünde yer alan Caddebostan Nero'da bekleriz. Senin ekleyecek bir şeyin var mı?
Yok, onun bir alt katı var, bir üst katı var. Hı. Alt katta değilsek üst kattayızdır.
Tamam.
Tamam.
O zaman gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.